Sayın Çapoğlu, en son yazınızda Suriye ve Irak'taki terör gruplarını, kökten dinci terör gruplarını, IŞİD gibi grupları yenmek için bölgesel bir ittifak gerekir. Sadece bu yolla yenilebilir demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Neden böyle düşünüyorsunuz?
Tabii şunu belirtmek istiyorum. Biz özellikle bunu da İngilizce olarak yayınladık bu görüşlerimizi. Çünkü özellikle Batı kamuoyuna seslenmek istedik. Biliyorsunuz kökten dinciliğin çok şiddet gösterir şekilde, radikalleşmiş şekilde baş göstermesi bu bölgede. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinden sonra ve 2011 yılında Suriye'deki iç savaştan sonra ortaya çıktı. Ve bizim buradaki temel endişemiz, eğer bombalamakla bu iş çözülebilseydi, çözülebilirdi. Ama bombalamakla sadece bu kökten dinci terörist grupların yerel güçlerini arttıracak, yerel sempatiyi arttıracağından çok büyük bir endişe duyuyoruz ve bunun sorunu çözmek yerine bu sorunu Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, Fransa, Almanya, Avustralya'ya taşıyacağını öngörüyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu İslam Devleti denilen terörist örgütün sayılar değişiyor ama 30 bin, yani ilk Haziran ayında konuşulduğu zaman 3 bin 5 binden bahsediliyordu. Şimdi 25-30 bin civarında terörist olduğu zannediliyor bu gruba bağlı ve her geçen gün artıyor. Yani bunlar bombalandıkça sayılar artıyor. Bunların içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan gelmiş olanlar da söz konusu. Ve dikkat ederseniz bunlar çoğunlukla Türkiye'den geçtiler ve Türkiye bir turizm ülkesi. Yani diyelim ki bir Amerikalı'nın, yani bu örgütlere katılmış, bu kökten dinci örgütlere katılmış bir Amerikalı kökenli bir teröristin oraya katıldığını tespit etmek çok zor. Çünkü bu kişi Türkiye'ye, turizm cenneti olan ülkemize geliyor. Pasaportunda sadece Türkiye'ye giriş ve çıkış görünüyor. Çünkü Suriye sınırına istediği gibi 2010 yılından, 2010 aralığından beri geçiş çıkış yapıyorlardı. Şimdi bu örgütlerin üyelerinin bu şekilde kendi ülkelerine gittikleri takdirde çok iyi eğitilmiş, pratikten geçmiş bir şekilde dönüp çok büyük zarar vermeleri de söz konusu. Yani bizim söylediğimiz, siz bunları bombalamakla değil, burada Türkiye, Suriye, Irak ve İran arasında bir güvenlik işbirliği anlaşması ve bu bölgedeki ekonomik gelişmeyi ve refahı arttırarak bu terörün kökünü kurutabilirsiniz. Aksi takdirde terörü çok ciddi bir şekilde büyütmeye yardımcı olursunuz diye düşünüyoruz.
Peki Sayın Çapoğlu, İran'ın böyle bir işbirliğine gireceğini düşünüyor musunuz? Olabilir mi? İkna edilebilir mi?
İran ikna edilir. Bakın burada çok ciddi farklı bir durum söz konusu. İran ikna edilebilir de Türkiye'deki iktidar ikna edilebilir mi? O çok ciddi bir sorun. Çünkü dikkat ederseniz burada çok ince bir nokta var. Gerek Suriye olsun, gerek Irak olsun, gerek İran merkezi hükümetleri Şii ağırlıklı. Türkiye'deki iktidar ise iktidara geldikten beri bu mezhepçi politik, ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu mezhepçi politikaları yüzünden Orta Doğu'da bataklığa battı ve sadece Orta Doğu'da bataklığa batmakla kalmadı. Türkiye'den de çok ciddi cihadist üye gitti ve bunlar biliyorsunuz gerek New York Times olsun, gerek Spiegel olsun, gerek de Independent gazetesi olsun, yani çeşitli ülkelerin gazetelerinde de açık açık delillerle gösterildi. Bizim endişemiz böyle bir işbirliğiyle İran'dan veya Suriye, Irak'tan ziyade Türkiye'deki iktidarın karşı çıkacağı gene mezhepçi yaklaşımı yüzünden. Eğer Türkiye bunu aşabilirse, yani Türkiye'deki iktidar değişebilirse zannediyorum bunu önü açılacak ve batılı ülkeler burada bugüne kadar yaptığı yanlışlıkları hiç olmasa bölgesel işbirliğine destek vererek kurtulabilecekler. Şimdi tabii bunun bir başka ince noktası daha var. Eğer böyle bir işbirliği, bölgesel işbirliği hayata geçirilirse buradaki bütün sorun ekonomiktir. Yani işsiz güçsüz lumpen dolaşan, gerek Türkiye'de olsun, gerek Suriye'de olsun, gerek Irak'ta olsun insanlar bu terör örgütlerine katılıyorlar. Ha, bunları bir umut vermek lazım, geleceğe bağlamak lazım. Eğer böyle bir işbirliği olursa ekonomik kalkınmanın önü açılacak. Batılı ülkeler silah yerine buraya kaynak aktararak bu ekonomik gelişmeye yardımcı olurlarsa o da bu bölgedeki ekonomik gelişmeyi çok ciddi bir şekilde hızlandıracak ve Türkiye gibi ülkeler aslında bundan çok büyük yarar sağlayacak. Türk ekonomisi de bu bölgede çok büyük bir etkinlik kazanacak.
Sayın Çapoğlu, az önce değindiniz, birçok ülkeden, yani Amerika dahil, Avrupa ülkeleri dahil, Türkiye tabii dahil, 80 ülkeden cihatçı militan gittiği tahmin ediliyor Suriye ve Irak'ta savaşmak için IŞİD'le birlikte. İşsizlik dediniz, bu önemli bir konu. Kaynakların azlığı çok önemli tabii. Yani ekonomik koşulların uygun olmaması nedeniyle bu gençler, bu insanlar terör örgütlerinin ağına düşüyor. Peki başka nedenleri var mı? Neden IŞİD'e bu kadar çok katılım oluyor sizce?
Ya bakın, IŞİD kendiliğinden büyüyen bir örgüt değildi. Yani Suriye'de Esad rejimine karşı Batılı ülkelerin giriştiği hareket tabii ki Batı ülkelerce desteklendi. Yani Batılı ülkelerin hatası şuydu: ılımlı İslam. Ilımlı İslam diye bir şey yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde de. Ha, ılımlı İslam'dan şu kastediliyorlarsa, ha, bize yakın militan İslam'da cihatçılar şeklinde kastediliyorsa, bu çok yanlış bir yaklaşım. Biliyorsunuz 1970'lerin sonunda Afganistan Sovyetler Birliği tarafından işgal edilince bunun karşısında Taliban örgütü kuruldu ve Taliban örgütü gene Amerika kaynaklı bir örgüttü. Fakat ondan sonra Sovyet işgali sona erdiğinde bu sefer Batı'ya karşı savaştılar Taliban örgütü. Aynı şekilde El-Kaide için de bunu söyleyebiliriz. Burada yapılan en büyük yanlış, Batılı ülkelerce kendileri için çalışan militanlar olduğu zaman bunları ılımlı, kendilerine karşı olduğu zaman bunları radikal olarak değerlendirmek. Batı'nın yanlış yaptığı ikinci bir konu, bakın, Irak işgali ve Suriye'deki iç savaş derken bundan daha büyük, tarih çok, Amerika açısından, Amerikan stratejistleri açısından bundan daha büyük yanlış olabilir mi? Irak'ta Saddam vardı ve Saddam İran'ın bölgeye yayılmasını, Şii nüfusunu kıran bir ülkeydi. Onun üstünde Saddam laik bir yönetim sergiliyordu. Ha, Saddam'ı demokratikleşmeye, içeriden devrimlerle zorlamak yerine Saddam'ı yıkıp yerine üç etnik şeye dayanan bir yapı kurmaya çalıştığınız zaman ve mezhebe dayanan bir yapı kurmaya çalıştığınız zaman işte Şiiler Sünnileri dışladı, Sünniler Şiileri dışladı, birdenbire başka farklı bir ortam çıktı. Şimdi Suriye'ye de baktığınız zaman, Suriye'de biliyorsunuz Nusayriler, yani Esad'ın etnik kökeni olan Nusayriler sadece %12'yi karşılıyor. Fakat dikkat ederseniz son yapılan seçimlerde, Suriye'deki devlet başkanlığı seçimlerini, ülkeden milyonlarca insan göç etmesine rağmen katılım oranı %77'yi aştı ve Esad %88 gibi bir çoğunlukla seçildi. Biliyorsunuz ki Amerika veya Avrupa'da seçimlerde katılım %50'ye yaklaştığı zaman büyük başarı olarak kaydediliyor. Şu sonucu çıkarmak mümkün: demek ki Esad, Nusayri azınlık bir mezhebe ait olmasına rağmen Suriye'nin çoğunluğu ve iç savaş halindeki Suriye halkının çoğunluğu Esad'a güveniyor. Kendi canlarının güvenliği için ve kendi dinlerini yaşamalarını, özgürlüğü için Esad'a güveniyorlardı. Şimdi Esad'ı değiştirmek için, biz bunu bundan 3 sene önce çok açık olarak, 3,5 sene önce belirttik, çok yanlış yapıyorsunuz ve şunu söyledik: kapılar açıldığında, yani Türkiye'de Suriye arasında sınırlar Aralık ayında ortadan kalktı. Kalktığında bizim endişemiz şuydu: PKK'lı teröristler Türkiye'ye çok kolayca girecekler. Ama amaç farklıymış sınırların kalkmasından. Amaç oraya cihatçıların yerleştirilmesi. Batı'da yetiştirilen, eğitilen cihatçıların oraya yerleştirilmesi. Şimdi karşılaştığımız duruma baktığınız zaman IŞİD gibi inanılmaz vahşet, yani insanın hayal edemeyeceği vahşeti gösteren, insanları canlı canlı kesen Frankensteinler ortaya çıktı. Yani bunlar Batılı güçlerin beslediği Frankenstein'dı. Şimdi onlara zarar vermeye başladı. Bizim burada belirtmek istediğimiz nokta, biz bunların önüne mutlaka geçebilirdik. Yeter ki Esad'ı mesela Türkiye ekonomik işbirliği, yani o 2010 aralığından sonra Esad'ı zorlamak yerine onu demokratikleşmeye zorlasaydı, ekonomik yardım yapmaya çalışsaydı, ekonomik işbirliğini geliştirseydi ve Batı da buna yardımcı olsaydı, inanın ki çok daha az bir maliyetle bugün çok farklı bir sonuç alınacaktı. Esad daha demokratik olacaktı. Belki son seçimlerde %88 almayacaktı, seçimleri kaybedecekti, farklı gruplar gelecekti ve Suriye'de, o bölgede refahın geliştiği, insanların geleceği umutla baktığı bir yapı ortaya çıkacaktı. İşte bizim işaret etmek istediğimiz nokta bu. Gelin bu yanlışlardan dönelim. Bugün bombalamakla, bakın bugün belki siz de haberlerinizde geçtiniz, Amerikan uçakları Tigrit bölgesinde IŞİD'i bombalayayım derken 70 tane Iraklı askeri öldürmüşler. Yani siz, evet, Müslüman şeyi, yani daha doğrusu ılımlı insanları da, masum insanları da öldürüyorsunuz. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bu şimdi düşünün, 70 askerin aileleri birdenbire Amerika karşıtı oldular. Aynı şekilde Suriye'de de biz bu durumla karşılaşacağız. Birdenbire Amerika kendi parasıyla, kendi bombaları Amerikan karşıtlığını arttıracak. Halbuki Amerikan kamuoyunu bunun farkına varsa, 2003'te neokanların yaptığı yanlıştan vazgeçip, ya biz burada barış ve ekonomi refahı nasıl arttırabiliriz deseler, zannediyorum çok kolay sonuca ulaşacağız. Ama en önemlisi, kalıcı bir sonuca ulaşacağız. Şeyin köküne kadar gidebileceğiz bu İslami terörün.
Evet, yani Batı artık uyanmalı diyorsunuz, yazınızda da söylediğiniz gibi. Uyanmalı ve gerekeni yapmalı, yani sadece bölgedeki liderleri devirmek değil de belki onları değiştirmek veya daha demokratikleştirmek. Sadece askeri operasyonlar veya askeri yardımla değil de ülke içinden gelecek hareketlerle.
Yani, tabii.
Evet.
Yani iş dinamik, her ülkenin, her ülkede demokrasinin gelişmesi iş dinamik. Bakın dediğim gibi 2003'te Saddam laik bir, yani Irak görece laik bir ülkeydi. Burada reform yapmak çok daha kolaydı. Şimdi Irak'ta reform yapmak çok daha zor. Suriye'de reform yapmak daha zor 2011'den sonra. Ve size çok üzücü bir şey söyleyeyim. 1,5 milyarlık İslam alemi içerisinde bir tek parıldayan yıldız Türkiye'ydi. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta, yolsuzluklara karışmış bir iktidarı destekleyen batılı güçler, herhalde Türkiye'de demokrasinin de her geçen gün çok hızlı kan kaybettiğinin farkındalar. Türkiye'de 17-25 Aralık'tan sonra çok ciddi yolsuzluk olayları ortaya çıktı. Ama bu yolsuzluk dosyaları örtbas edildi. Hükümet devreye girdi. Hakim ve savcıları değiştirdi. Şimdi dün bir bakanın ağzından diyor ki, hakimler, savcılar yüksek kurulu seçimlerini kaybedersek gayrimeşru sayarız. Yani yürütmeyle, yani nedir demokrasinin temeli? Üç ilkedir. Güçler ayrılığı. Yani yürütme, yasama ve yargının birbirinden bağımsız olması, hukukun üstünlüğü, yani herkesin yasalar önünde eşit olması, siz de suç işlerseniz, ben de suç işlersem, kim olursam olayım yargılanmam gerekir. Bir de ifade özgürlüğü ve bildiğiniz gibi Türkiye'de olmayacak şeyler oluyor. Kitaplar yasaklanıyor, YouTube yasaklanıyor. Türkiye'nin son 10 yılda geldiği durumda ilerisi açısından pek iç acıcı görünmüyor. Yarın öbür gün Batı Türkiye'yi tamamen kaybedip karşısında bulduğu zaman şeyi sormamalı artık, biz Türkiye'yi neden karşımıza aldık diye. Bu ufak tufak, hani Irak'taki gibi bir işgalle olmadı, Suriye'deki gibi bir iç savaşla olmadı, ama siz yolsuzluk yapanlara, demokrasiyi katledenlere göz yumarsanız yarın karşınızda bütün ülkeyi kaybedersiniz. Ve size çok açık olarak bir şey söylemek isterim. Türkiye bu bölgede en stratejik ülke. Belki kendi başına o kadar önemli değil, ama Türkiye kaybedildiği zaman dünya güç dengesinde çok ciddi değişikliklere gebe kalabiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan Çapoğlu.
Ben teşekkür ederim efendim.